Ayrım 31.
Bu bakımdan siyasal bunalımların uzayıp gitmesini engellemek kaygısı ağır basmaktadır. Anayasaya göre meclisin kendi kararı dışında ve dönem sonundan önce seçimlerin yenilenmesini gerektiren durumlar şunlardır. A. Seçimler sonrasında yeni kurulan bir bakanlar kurulu güven oyu alamamışsa ve gen soru dolayısıyla ya da bakanlar kurulunun güven istemine karşı verilmiş güvensizlik oylarıyla hükümet düşmüşse, 45 gün içinde yeni bakanlar kurulu kurulamazsa ya da kurulduğu halde güven oyu alamazsa, Cumhurbaşkanı meclis başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. B. Yeni seçilen bir mecliste başkanlık divanının oluşturulmasından sonra 45 gün içinde bakanlar kurulu kurulamamışsa ya da bir başbakanın istifasından sonra yine 45 gün içinde yeni hükümet iş başına geçememişse Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesini isteyebilir. Bu durumlarda da meclis başkanına danışılması gereklidir. C. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde anayasayla belirtilmiş olan 4 oylamadan sonra da sonuç alınamamışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir. Bu kendiliğinden ortaya çıkan ve ayrıca karar gerektirmeyen bir durum olmakla birlikte 1982 Anayasası'nın genel felsefesi içinde seçimi yenileme işlemlerine başlama kararının herhalde Cumhurbaşkanınca ilan edilmesi gerekecektir. Çünkü öbür durumlarda da koşulların oluştuğunu saptayan odur. Anayasa, parlamenter sistemlerde genellikle hükümete, daha doğrusu başbakana tanınmış olan fesih yetkisini cumhurbaşkanına tanımış ve bu yetkinin onun tarafından sistemdeki tıkanıklıkları önlemek üzere kullanılmasını öngörmüştür. Cumhurbaşkanlığı seçimleri süresi dolmakta olan cumhurbaşkanının süre bitiminden 30 gün önce başlayacağına ve 30 gün içinde tamamlanacağına göre, sonuçsuzluk durumunda seçime gitme kararını ilan edecek olan da yine odur. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalmasından dolayı yeni cumhurbaşkanı seçimi yapılıyorsa, herhalde cumhurbaşkanına vekillik eden kişinin, yani meclis başkanının bu kararı ilan etmesi gerekecektir. B. Yürütme. Soru 73. Anayasa Cumhurbaşkanı'na nasıl özel bir yer vermiştir? Parlamenter sistem 1982 Anayasası'yla da Türk devlet sisteminin temel niteliği olarak kalmaktadır. Bu bakımdan 1982 Anayasası'nın getirdiği Cumhurbaşkanlığı, özde devlet sistemi içindeki yeri bakımından 1961 Anayasası'ndakinden çok farklı değildir. Parlamentoya karşı sorumlu hükümetin yanında yürütmenin sorumsuz kanadını oluşturan yine bu makam. Devletin bütünlüğünü temsil eden protokol yetkileri de yine onda. Bunun içindir ki 1982 Anayasası'nın başkanlık sisteminden söz edebilmek için devlet başkanının halk tarafından seçilmesi ve yürütmenin karar sürecine doğrudan doğruya katılması gerekir. Örneğin Fransa'da 5. Cumhuriyet sistemi, Cumhurbaşkanı seçiminin halkın oyuna dayandırıldıktan sonra aldığı biçimle böyle bir nitelendirmeyi haklı gösterebilir. Parlamentoya karşı sorumlu bir hükümet ile doğrudan doğruya halk tarafından seçilen ve yürütmede etkili rol oynayan bir cumhurbaşkanının yan yana gelmesini yarı başkanlık sistemi diye adlandırmak yanlış olmaz. Fakat 1982 sistemiyle getirilen cumhurbaşkanlığını klasik parlamenter sistemlerdeki cumhurbaşkanından ayıran önemli özellikler de vardır. Bunlar başlıca şu noktalarda görülüyor. A. Çeşitli devlet kuruluşlarına ve özellikle yargı organlarına yapılacak atamalar bakımından Cumhurbaşkanı'nın yetkileri genişletilmiştir. Bu yetkilerin Cumhurbaşkanı'nca tek başına kullanılabilecek yetkilerden olduğu ve dolayısıyla yargı denetimi dışında tutulacağı düşünülürse bu fark önemli bir farktır. B. Olağanüstü dönemlerde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri artmış olmaktadır. C. Anayasanın genel mekanizmasında ve hele geçici maddelerinde Cumhurbaşkanına bir çeşit anayasa koruyuculuğu veren yetkiler vardır. Klasik parlamenter sistemde pek sık rastlanmayan bu özellikler dışında, Cumhurbaşkanının yansızlığı ve devlet mekanizmasının işleyişinde oynayacağı denge rolü bakımından 1961 Anayasası'yla arada önemli farklar olduğu söylenemez. Böylece 1924 sistemine göre 1961'de gerçekleştirilmiş olan büyük değişiklik olduğu gibi kalmaktadır. 1924 Anayasası'nın işleyişinde Cumhurbaşkanı ile iktidardaki parti çoğunluğu arasında çok yakın bir ilişki kurulmuştu. Cumhurbaşkanları 4 yılda bir yeni meclis toplandıktan sonra o meclisin görev süresiyle sınırlı olmak üzere seçilirlerdi. Üstelik cumhurbaşkanlarının parti üyeliğinden çekilmeleri geleneği de yoktu. Tam tersine partileri içinde sözlerini en çok dinletebilenler onlardı. 1961 Anayasası'nın bu duruma son vermek için getirdiği çeşitli hükümlerin hemen hepsi 1982 Anayasası'yla da sürmektedir. Cumhurbaşkanının görev süresi kendisini seçen meclisinkinden farklı daha uzun bir süredir, 7 yıl. Yine 1982 Anayasası'na göre bir kimse iki kez Cumhurbaşkanı seçilemeyeceği için Cumhurbaşkanının yeniden seçilmek umuduyla kendisini meclis karşısında zayıflatacak tutumlara sürüklenmesi beklenemez. Zaten Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişkisi kesilecek ve milletvekilliği sona erecektir. Bunlar klasik parlamenter sistemin istediği Cumhurbaşkanı tipini oluşturacak kurallardır. Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri bakımından 1982 Anayasası'nın biçime ilişkin bir özelliği de var. Daha önceki Türk anayasalarında Cumhurbaşkanına ait görev ve yetkiler anayasa metninin değişik yerlerinde çeşitli hükümler arasına karışmış olarak bulunurken, bu kez hepsi bir tek maddede sistemli bir liste halinde bir araya getirilmiştir. Öyle ki söz konusu 104. maddeye bakıldığı zaman sanki Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri üzerine yazılmış bir kitabın sayfalarını okurcasına bunların hepsini toplu bir biçimde görmek mümkündür. Bunun kolaylık sağlamaktan öteye psikolojik bir etki yaratmak amacını güttüğü de söylenebilir. Cumhurbaşkanına ayrılmış böylesine uzun sayfaları gören ve madde hükümlerini birbiri ardına okuyan herkes 1982 sistemi içinde Cumhurbaşkanının ne kadar önemli bir yer tuttuğunu kendiliğinden anlayacaktır. Maddenin başlangıcında yer alan genel hüküm böylece biraz daha açıklığa kavuşmuş olmaktadır. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir diyen anayasa, bu temel görevlerin hangi yetkiler kullanılarak yerine getirileceğini açıkça belirtmek ve Cumhurbaşkanını yetkileri anayasayla en iyi tanımlanmış organ durumuna getirmek istemiştir. Bu yetkiler 103. maddedeki Cumhurbaşkanlığı andına konmuş olan deyimlerle devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini korumaya yönelik yetkilerdir. Soru 74. 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı nasıl seçilir? Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli koşullar 1961 Anayasası'na göre herhangi bir fark göstermez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmak, 40 yaşını doldurmuş bulunmak ve yüksek öğrenim yapmış olmak. Yalnız meclis üyeliği koşulu mutlak değildir. Meclis üye tam sayısının en az 5'te birinin yazılı önerisiyle meclis üyeleri dışından da aday gösterilebilir. 1961 Anayasası'ndaki açık kapının kullanılış biçimi düşünülünce 1982 Anayasası'nın bu hükmünü ilk bakışta çok daha dürüst bulmamak mümkün değil. 1961 sisteminde parlamento dışından cumhurbaşkanlığına seçilebilme yolu tam anlamıyla kapalı değildi. Cumhurbaşkanlığı kontenjanında bulunan 15 Cumhuriyet Senatosu üyesinden birinin çekilmesi, boşalan üyeliğe iş başında bulunan Cumhurbaşkanınca ya da vekilince yeni Cumhurbaşkanı adayının getirilmesi, böylece Cumhurbaşkanı kontenjanından parlamento üyesi olan kimsenin Cumhurbaşkanlığındaki boşalma üzerine yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi, onun da kendisinden boşalan senatodaki kontenjan üyeliğine vaktiyle kendisine yer açmak üzere seçilmiş olan kişiyi yeniden seçmesi. O anayasaya göre seçilmiş ikinci cumhurbaşkanı olan Cevdet Sunay, Genelkurmay Başkanlığından Cumhurbaşkanlığına bu yoldan gelmişti. 1982 Anayasası böylesine dolambaçlı yollara gerek bırakmadan 90 milletvekilinin imzasıyla meclis dışından da aday gösterilmesine olanak veriyor. Ama seçimi yapacak olan yine meclistir. Cumhurbaşkanı seçimi bakımından 1961 Anayasası'yla getirilmiş olan ilke yine devam ediyor. Seçilebilmek için basit çoğunluk yeterli değildir. Devleti temsil edecek olan kişinin mümkün olduğu kadar yüksek bir yeter sayıyla seçilmesi gerekir. Oysa 1924 sisteminde böyle bir ilke söz konusu değildi. Yalnız 1982 Anayasası, 1961 Anayasası'na göre yapılması gereken son Cumhurbaşkanlığı seçimindeki kilitlenmeye bir tepki olarak, bu yüksek sayının aranmasını sonsuza dek sürebilecek bir arayışa dönüştürmek istemiyor. Cumhurbaşkanının seçimi, görev süresinin doluşundan 30 gün önce ya da Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından 10 gün sonra başlar ve başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde sonuçlandırılır. Sürenin ilk 10 günü adayların Meclis Başkanlık Divanı'na bildirilmesi, kalan 20 günü de seçimin tamamlanması içindir. Seçimin sonuçlandırılması kilitlenmeyi önleyecek bir düzenlemeye bağlanmıştır. İlk oylamada üye tam sayısının 3/2 çoğunluğu aranır. Bu elde edilmezse en az 3 gün arayla yapılacak olan ikinci oylamada da öyle. Yine 3/2 çoğunluk sağlanamamışsa 3. oylamada tam sayının salt çoğunluğunu sağlayan aday seçilir. Bu oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamamışsa 3. oylamada en çok oy almış olan iki aday arasında 4. oylama yapılır. Burada salt çoğunluğu elde etme olasılığı hayli yükselmiştir. Ama çekimser kalanların çokluğu yüzünden salt çoğunluk yine de oluşmuyorsa basit çoğunlukla yetinilmez. Devletin başına salt çoğunlukla bir kişiyi seçememiş olan meclisin seçimlerini yenilemek yoluna gidilir. Bu arada görev süresi dolacak olan Cumhurbaşkanı da yenisi göreve başlayıncaya kadar yerinde kalır. Bu düzenlemede 1961 döneminin son Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla ortaya çıkan duruma karşı tepki niteliği açıkça ortadadır. 12 Eylül'e kadar sonuçlandırılamayan o seçimler 22 Mart 1980 günü başlamış ve bir türlü salt çoğunluk elde edilemediği için süresi 6 Nisan 1980 tarihinde dolan Cumhurbaşkanı da görevini bıraktığından Cumhurbaşkanlığı görevi vekil olarak Cumhuriyet Senatosu Başkanı tarafından yürütülmüştü. Soru 75. Cumhurbaşkanının yasamaya ilişkin görev ve yetkileri nelerdir? Yasamaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı görevleri ve yetkileri 104. maddedeki düzenlemeye göre şöyle sıralanabilir. A. Gerekli görüldüğü takdirde yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yapmak. 1924 Anayasası'na göre Reis-i Cumhur her sene Teşri-i Nisani'de hükümetin geçen seneki faaliyetine ve o sene ittihaz edilmesi münasip görülen tedbirlere dair bir nutuk irade eder. Veyahut başvekile kıraat ettirir. Bu biraz İngiliz parlamentosunda hükümet tarafından yazılıp hükümdar tarafından okunan açılış söylevini andırır bir nutuktu. Ama direktif yönü ağır basardı. Parlamento ile Cumhurbaşkanı kesin çizgilerle birbirinden ayırma amacını güden 1961 Anayasası bu hükmü kaldırdı. 1982 Anayasası ise bu yetkinin kullanılmasını Cumhurbaşkanının takdirine bırakıyor. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya çağırmak. Bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapabilen meclis, ara verme ya da tatil sırasında doğrudan doğruya meclis başkanınca toplantıya çağrılabileceği gibi, üyelerden 5'te 1'inin yazılı istemi üzerine de meclis başkanı toplantı çağrısında bulunabilir. Cumhurbaşkanının toplantı çağrısı ise ya doğrudan doğruya ya da Bakanlar Kurulu'nun istemi üzerine olur. C. Yasaları yayımlamak. Bu işlem parlamentodan çıkan metni imzalayarak resmi gazeteye yayınlatmak ve böylece ona yasa ağırlığını vermek anlamına gelir. D. Yasaları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek. 1961 Anayasası'ndan farklı olarak anayasa değişikliği niteliğindeki yasalarda bu yetkinin kapsamına girmiştir. Yalnız bütçe yasaları meclise geri gönderilemez. Çünkü bütçe hükümetin temel iş görme aracıdır. E. Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunmak. Anayasa bekçiliğinin sonucu olarak ortaya çıkan bu yetki, Türk anayasa sisteminde halk oylamasının bir karar yöntemi olarak kabul edildiği tek durumu oluşturmaktadır. Meclis, Cumhurbaşkanı'nın geri çevirdiği anayasa değişikliğinde ısrarlı ise, Cumhurbaşkanı bunu yasalarda olduğu gibi hemen yayımlamak zorunda değildir ve halkın hakemliğine başvurmak hakkına sahiptir. F. Yasaların, yasa hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün tümünün ya da belirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak. İlk bakışta Cumhurbaşkanı'nın bir yasayı hem imzalayıp yayımlaması hem de ardından aynı yasaya karşı Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açması tuhaf gelebilir. Fakat Cumhurbaşkanı bazı durumlarda parlamentoyla sık sık karşı karşıya gelmek yerine yayımlamak zorunda kaldığı yasanın bir de Anayasa Mahkemesi'nce gözden geçirilmesini isteyebilir. Türk Anayasa Sistemi yayımlama öncesinde tam anlamıyla Anayasa Mahkemesi niteliğinde olmayan, örneğin 5. Cumhuriyet Fransa'sındaki Anayasa Konseyi gibi bir kuruluştan görüş ve onay almaya elverişli değil. G. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek. Bu her zaman her vesileyle kullanılabilecek bir yetki değil. 72. soru dolayısıyla daha önce açıklanan belirli koşulların ortaya çıkmış olması gerekli. Soru 76. Cumhurbaşkanının yürütmeye ilişkin görev ve yetkileri nelerdir? Yürütmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı görev ve yetkilerinden bir kısmı bu makamın niteliğinden doğan görev ve yetkilerdir. Bir kısmı ise Cumhurbaşkanı'nın 1982 Anayasası ile kazandığı önemli yerin özelliklerini yansıtır. 104. madde bunları şöyle sıralıyor. A. Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek. Bu konuda Cumhurbaşkanı'nın takdir yetkisi parlamenter sistemin temel kurallarıyla bağlıdır. Normal olarak parlamentoda salt çoğunluğu bulunan ya da koalisyonlar yoluyla böyle bir çoğunluğu oluşturabilen partinin lideri, başbakanlığa getirilmesi gereken kişidir. B. Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek. Cumhurbaşkanının başbakanca sunulan listeye göre bakanlar kurulunu ataması, parlamenter sistemin doğal kurallarındandır. Ancak bakanların görevlerine cumhurbaşkanınca son verilmesi, parlamenter sistemin doğasına pek uygun düşen bir yol değil. Normal olanı, başbakanla ya da hükümetin bütünüyle anlaşmazlığa düşen bakanın kendi isteğiyle ayrılması ya da ayrılmak zorunda bırakılmasıdır. 1982 Anayasası ile getirilen ve bir çeşit azil niteliği taşıyan bu yetki, ancak başbakanın teklifi üzerine kullanılabilecek bir yetki olduğuna göre, daha çok kendi bakanlarından birine söz geçirememiş bir başkanın, Cumhurbaşkanı eliyle başvurabileceği bir son çare söz konusudur. C. Gerekli görüldüğü hallerde Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulu'nu kendi başkanlığı altında toplantıya çağırmak. D. Yabancı devletlere Türk Devleti'nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek. E. Milletler arası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak. Bir uluslararası antlaşmanın onaylanması demek, devlet başkanının onu imzalayarak Türk devletini bağlayıcı bir duruma getirmesi demektir. Genel olarak onaylanma aşamasından önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylamanın uygun bulunması gerekir. Cumhurbaşkanı ancak bu konuda çıkarılan bir yasadan sonra onaylama yetkisini elde etmiş olur. Fakat onaylama, bütün devleti bağlayıcı niteliği dolayısıyla büyük bir sorumluluk gerektirdiği için onaylama sorumluluğu bir bakanlar kurulu kararnamesiyle hükümetçe paylaşılır. F. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil etmek. Daha önceki anayasalar gibi 1982 anayasası da milli mücadele döneminden kalma sembolik bir hükmü tekrarlıyor. Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. G. Genelkurmay Başkanı'nı atamak. H. Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak ve 118. madde gereğince Başbakan'ın ve Genelkurmay Başkanı'nın önerilerini dikkate alarak bu kurulun gündemini hazırlamak. İ. Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmek. J. Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkı yönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve yasa hükmünde kararname çıkarmak. Bu çok önemli bir yetki. Çünkü 1982 Anayasası'na göre olağanüstü hallerde sıkı yönetim ve savaş hallerinde çıkarılan yasa hükmünde kararnamelerin biçim ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'nde dava açılamaz. K. Kararnameleri imzalamak. L. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama nedeniyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak. Cumhurbaşkanına tanınan ve sonuçları bakımından ancak bir ölçüde özel affa benzeyen bu yetki, tıpkı 1961 Anayasası'nda olduğu gibi belirli hallerle sınırlıdır. Ve Cumhurbaşkanı o haller ortaya çıkmadıkça af yetkisini kullanamaz. M. Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve başkanını atamak, bu kurula inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak. N. Yüksek Öğretim Kurulu üyelerini ve üniversite rektörlerini seçmek. O. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu yasasına göre yönetim kurulu üyelerinin bir bölümünü atamak ya da gösterilmiş adaylar arasından seçmek. P. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin kuruluşunu, örgütlenme ve çalışma esaslarını, personel işlemlerini bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlemek. 104. maddede sayılmayan bu yetki, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne ilişkin 107. madde ile ayrıca verilmekte ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi adıyla Türk Anayasa ve İdare Hukukunda şimdiye kadar bulunmayan bir düzenleyici işlem yaratmaktadır. Bu kararname çeşidinin yine Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan Bakanlar Kurulu kararnamesinden farklı olarak yalnız Cumhurbaşkanının imzasıyla yürürlüğe girmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanının Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği işlemlerden biri söz konusu. Dolayısıyla 79. soruda da görüleceği gibi bu kararnameye karşı yargı organlarına başvurulamayacaktır. Soru 77. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ve Devlet Denetleme Kurulu'nun sistem içindeki özelliği nedir? 1982 Anayasası ile getirilen devlet sisteminin özde bir parlamenter sistem olarak kalmakla birlikte Cumhurbaşkanı'na klasik parlamenter sistemdekinden farklı bir yer vermiş olduğu iki kurum dolayısıyla açıkça belli olmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Devlet Denetleme Kurulu.